Ayrım 21.
İlk şiirinden başlayarak sosyal hizmete yönelik bir sanat anlayışına bağlanmış ve bu anlayıştan sonuna kadar hiç ayrılmamış olan Mehmet Emin'in Türkçe şiirlerinde çok açık bir halkçılık ve milliyetçilik vardır. Ancak bu şiirlerde yalnız imparatorluktaki Türk halkının sosyal, ekonomik ve kültürel kalkındırılmasını ve onların ızdıraplarına tercüman olunmasını gaye edinen bu milliyetçilik zamanla anlam ve sınır değiştirmiş ve böylece 1908'den sonra siyasi bir karakter kazanarak pan-Türkizme ulaşmıştır. Bu sonuçta ise imparatorluktaki Türk dışı unsurların milli duygular bakımından çok önceden uyanmış olmalarının ve imparatorluğu parçalamaya çalışmalarının büyük tesiri olmuş, Balkan Harbi'de 1912-1913 bu hususta reddi imkansız bir delil vermiştir. Ayrıca Anadolu'ya yaptığı birçok geziler sırasında Büyük Ermenistan düşüncesi etrafında birleşmeye çalışan Ermenilerin tutumlarını da gözleriyle gören şair artık bir Türk milliyetçiliği düşüncesinin de doğmasındaki zarurete kesin olarak inanmış bulunuyordu. Türk halkını kalkındırmak için önce onu milli benliğine kavuşturmak, kendi menfaatleri etrafında birleştirmek gerekirdi. Onu kalkındırmada ise Batı medeniyetini örnek tutmak zaruri idi. Bu bakımdan Mehmet Emin'in milliyetçiliği Türkiye'deki batılılaşma hareketi ile de birleşme halindedir. Türklerin Müslüman olmaları ve dinlerinde birleştiricilik vasfına sahip bulunmaları dolayısıyla şair, kendi zamanındaki İslam Birliği ideolojisine de sempati besler. Hatta insaniyetçilik ideolojisini de yadırgamaz. Fakat ondaki bu insaniyetçilik düşüncesinin kendimiz gibi başka milletlerin de hür ve iyi yaşama haklarına saygı göstermekten başka bir anlamı yoktur. Bu düşünce zaruri olarak şairi bir emperyalizm düşmanlığına da götürmüştür. Mehmet Emin'in şiirlerindeki temalar işte hep yukarıdaki düşünceler etrafında toplanır. Böylece şair kendi özel hayatına ait hiçbir hususu ve hiçbir özel isteğini aksettirmediği gibi şiirlerinde tabiat tasvirlerine bile yer vermedi ve sosyal hizmet prensibine daima bağlı kaldı. Ancak halk için yazarken onun anlayabileceği dil meselesini gereği gibi çözebilmiş değildir. Şairin dili gerçekten ya Türkçe veya tamamıyla Türkçeleşmiş olan bir vokabülere dayanıyordu. Fakat bu vokabülerin doğrudan doğruya Rıza Tevfik'te olduğu gibi halkın dilinden alınmış bulunmaması ve yapma bir karakter göstermesi onun canlı ve sevimli olmasını önlemiştir. Mehmet Emin aruzuda hiç kullanmış değildir. İlk denemelerinden başlayarak şiirlerinde yer verdiği hece veznini sonuna kadar bırakmadı. Ancak bu vezni onun asıl sahipleri olan halk şairleri gibi ustalıkla kullanamadı. Bu veznin kullanılmasındaki incelikleri onlar kadar bilmiyordu. Nazım şekilleri hususunda ise halk şiirine tamamıyla uzak kaldı. Şiirlerinde halk nazmının şekillerine hiç rastlanmaz. En çok kullandığı nazım şekilleri, Servet-i Fünun şiirinin batıdan getirdiği sona ile müstezattan bozma serbest nazımdır. Sosyal hizmet prensibi Mehmet Emin'in şiirlerini zaruri olarak lirizmden de uzaklaştırmış, didaktizme götürmüştür. Böylece şiirlerinde bir kuruluk göze çarpar. Çok duygulu bir yaratılışta olmasına rağmen, hayal gücü azlığının ve sanatçı olarak zayıf bulunuşunun da bu sonuçta payı olduğu muhakkaktır. Bununla beraber, şiiri büyük halk kütlesine mal etmeye çalışmak suretiyle, Türk şiirinde müsbet ve geleceği parlak bir çığırın öncüsü olduğunu da kabul etmek gerekir. Dördüncü kategorinin yine biricik temsilcisi olan Mehmet Akif Ersoy, 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi müderrisliğinden ve İpekli Hoca ünvanı ile tanınan Mehmet Tahir Efendi'dir. Bütün öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1894'te Baytar Veteriner Mektebi ailesinden mezun olduktan sonra Umuru Baytariye Müdürlüğü, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne müfettiş olarak girdi. 1908'de İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı Profesörlüğü'ne tayin edildi ve Sırat-ı Müstakim adlı bir dergi çıkarmaya başladı. 1912 Mart'ında Sebilür Reşat adını alan ve İslam Birliği ideolojisini savunan bu dergide birçok şiir ve makaleleri çıktı. 1911'de ilk defa olarak şiirlerini bir araya getirip Safahat adı ile yayımladı. Bu ad sonradan bastırdığı diğer 6 kitabının da genel adı oldu. Bir yandan da İstanbul'un büyük camilerinde vaazlar vererek düşüncelerini halka da yaymaya çalışıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında harp esiri olan Müslümanlara Almanya'da iyi muamele edildiğini kendisine göstermek için yapılan bir propaganda davetini kabul ederek Berlin'e gitti. Doğu ile Batı'nın medeni durumları arasında canlı ve gerçek bir karşılaştırma yapma imkanlarını kendisine vermiş olan bu gezinin izlenimlerini Berlin Hatıraları 1915 adlı uzun bir manzumesinde anlattı. Bundan sonra Necid emiri ile olan anlaşmazlığı çözmek için hükümetçi Arap Yarımadası'ndaki Necid'e gönderildi. Bu yolculuğun izlenimleri de Necid Çöllerinde 1915 adlı yine uzun bir manzumesindedir. Aynı yıl Darül Hikmetil İslamiye başkatipliğine getirildi. 1918'de Said Halim Paşa'nın Fransızca olarak yazılmış İslamlaşmak adlı eserini Türkçe'ye çevirerek Sebilür Reşat'ta tefrika etti. Birinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin aleyhine sonuçlanması Akif'i son derece üzdü. Böylelikle İslam dünyasının son desteği de yıkılmış oluyordu. Fakat Türk devletinin yeniden kurulacağına imanı vardı. Bunun için Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi ile temasa geçti. Bu arada Hint bilginlerinden Hüseyin Kıdvay'ın Türk Kurtuluş Mücadelesini öven İngilizce bir eserinin damadı Ömer Rıza Doğrul tarafından yapılmış tercümesini bastırıp Anadolu'ya göndererek halka dağıttırdı. Nihayet 1920 Mayıs'ında kendisi de Ankara'ya kaçtı ve yeni kurulan Büyük Millet Meclisi'ne Burdur Milletvekili olarak girdi. Kurtuluş Savaşı'na katılması için halkı teşvik maksadı ile Anadolu'nun birçok şehirlerinde dolaşarak vaazlar verdi. Maarif vekaletinin açtığı ve 724 şairin katıldığı İstiklal Marşı yarışmasını kazandı ve bu marş Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk Milli Marşı olarak resmen kabul edildi. 12 Mart 1921. Sebilür Reşad'ı önce Kastamonu'da ve sonra da Ankara ve Kayseri'de çıkarmaya devam etti. 1922'de Tetkikat ve Telifat-ı İslamiye heyetine seçildi ve aynı yıl Said Halim Paşa'nın yine Fransızca bir eserini İslam'da Teşkilat-ı Siyasiye adı ile çevirip kendi dergisinde tefrika etti. Nihayet 26 Ağustos 1922'deki Büyük Meydan Muharebesi İstiklal Savaşı'nın kesin sonucunu tayin edip Türkiye'nin istiklalini sağladı. Bu büyük başarının istiklalini henüz kazanamamış bütün İslam milletlerinin kurtuluşları ve İslam birliğinin gerçekleşmesi için büyük bir ümit kaynağı olacağını düşünen Akif çok sevinçliydi. Fakat milli ve modern bir devlet olarak yeniden kurulmak ihtiyacında olan Türkiye, siyasi ve karanlık maceralar peşinde koşamazdı. Akif'in düşündüğünün tersine, dini taassubun asırlardan beri çok yıkıcı olarak çalışan hakimiyetini ortadan kaldırmak, ortaçağ zihniyetinden kurtulup modern zihniyete hızla ulaşmak zorunda idi. Bunun içindir ki 1516'dan beri Osmanlı padişahlarının temsil ettikleri hilafet müessesesini, medreseleri, şeriye mahkemelerini kaldırmak, tekkeleri kapatmak, şapkayı ve Latin harflerini kabul etmek suretiyle başlayan inkılaplar birbirini kovalayınca Akif de İslam Birliği idealine kavuşmaktan ümidini keserek Türkiye'den ayrıldı ve Mısır'a yerleşti. 1925. Abbas Halim Paşa'nın misafiri olarak ailesiyle birlikte Kahire civarındaki Halvan'da 1936 Haziran'ına kadar kalan Akif, bir süre Camiatül Mısriye'de Kahire Üniversitesi Türkçe dersleri verdi. Günden güne büyüyen bir psikolojik çöküntü içinde artık eski doğurganlığı da kalmamıştı. 1933'te bir kısmı 1. Dünya Savaşı sıralarında, bir kısmı İstiklal Savaşı sıralarında ve bir kısmı da Mısır'da yazılmış şiirlerini bir araya getirip Safahat serisinin 7. ve sonuncu kitabı olarak ve Gölgeler adı ile yayımladı. 1935'te hastalandı. Tedavi için bir süre Lübnan'da kaldı. Nihayet Haziran 1936'da İstanbul'a döndü. Büyük bir ilgiyle karşılandı ve 27 Aralık 1936'da öldü. Mehmet Akif de kendi neslindeki birçok şairler gibi eski edebiyat kültürüyle yetişti. Ancak diğerlerinden ayrı olarak ve aile çevresinden gelen bir tesir ile buna kuvvetli bir dini kültürü de katmak gerekir. Bu tesirler altında Akif şiire dini ve ferdi konuları işleyen manzumelerle başlar. 1895. Bu sıralarda en çok beğendiği şairler Türk edebiyatında Muallim Naci ile Abdülhak Hamit ve Fars edebiyatından da Sadi ile Hafız'dır. 1900'den sonra yavaş yavaş çevresinin insanları ve günlük hayatın olayları ile ilgilenmeye başlar. Böylece şahsi duygularını bir yana bırakıp başkalarının ızdırapları ile ilgilenmeye koyulur. İlk ününü sağlayan ve Safahat'ın birinci kitabında yer alan bu şiirlerde hasta, küfe, meyhane, Seyfi Baba, bayram, bebek, hasır, mahalle kahvesi. Kuvvetli bir realizm ve derin bir acıma duygusu vardır. Günlük olaylardan yola çıkan ve yoksullara acıma duyan şiirlerin ilk örnekleri Tevfik Fikret'te bulunmakla beraber, Akif'in şiirlerinde acıma duygusunun çok daha yoğun ve genişlemeye elverişli olduğu görülür. İmparatorluğun parçalanmasını önlemek için 2. Abdülhamit'in takip ettiği milliyet düşmanı politika, Balkan Harbi 1912-1913 neticesinde tamamıyla iflas etti. Balkanlarda imparatorluktaki Hristiyan milletlerin milli bir hüviyetle ortaya çıkarak hükümet aleyhine isyan etmeleri ve ayrı birer milli devlet kurmaları Müslüman halkında gözlerini açtı ve Osmanlıcılık ideolojisinin boşluğu anlaşıldı. Bunun üzerine Türk ve İslam milliyetçilikleri doğdu. Türk milliyetçileri Pan-Türkizm ve Müslüman milliyetçileri de Pan-İslamizm ideolojilerine bağlandılar. Akif bu ikinci grup idealistlerindendir. Böylece şiirlerinde önceleri ferdi duygulara ve sonraları çevresinin ızdıraplarına yer veren şairin edebi hayatının ideolojik karakterdeki üçüncü safhası da başlamış olur. Mısırlı idealistlerden Muhammed Abduh'un ve Türkistanlı idealistlerden Abdülreşit İbrahim'in de tesirleri oldukları bu safhaya ait ilk örnekleri Safahat'ın ikinci kitabı olan Süleymaniye Kürsüsü'nde 1912'de buluruz. Akif'e göre medeniyetin gerçek kaynağı Müslüman doğudur. Ona medeni üstünlüğünü kaybettiren sebepler asırlardır süren dini taassup, cehalet, sebatsızlık, tembellik ve kendine güvensizliktir. Yoksa İslam dini ilerlemeye asla engel değildir. Bu bakımdan bir an önce bu kötü vasıflardan kurtulmak ve Batı'yı örnek tutarak aradaki medeniyet mesafesini kapatmak gerekir. Bunun için de İslam dinini asırların üzerine yığdığı tozlardan sıyırmak, onu kuruluşu devrindeki gerçek esaslarına ve yapıcı gücüne yeniden kavuşturmak şarttır. İslam Birliği ancak bu yoldan gidilmek suretiyle gerçekleşebilir. Şiirlerinde İstiklal Savaşı'nın sonuna kadar aralıksız olarak hep bu tema üzerinde durur. Fakat hayatı boyunca olaylar bu ideolojinin gerçekleşebilmesi için en ufak bir yardımda bile bulunmadılar. Türkiye'deki milliyetçilik hareketi de 1. Dünya Savaşı yıllarında zaman zaman İslam Birliği'ni desteklemekle beraber genellikle ona muhalif kaldı. 1. Dünya Savaşı'nın başlarında imparatorluğun diğer Müslüman unsurları arasında da başlayan milliyetçilik hareketleri bu savaşın sonunda gerçekleşerek Akif'i hayal kırıklığına uğrattılar. Onun için en öldürücü darbe ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamıyla laik bir şekilde kurulması oldu. Halbuki İslam dünyasının son dayanağı olan Türkiye, idealist Akif'in de son ümidiydi. Bundan sonra şair, günden güne korkunç bir şekilde büyüyen bir psikolojik çöküntüye düşer ve bu ruh hali içinde edebi hayatının 4. ve sonuncu dönemine girer. Çok verimsiz olan bu dönemde şair, kendisini zaman zaman sarsan psikolojik krizler arasında bazen mizahi şiirler bile yazar. Siyasi bakımdan ümmetçi olmasına karşılık, duyguları bakımından halkçı ve milliyetçi olan Akif, bu şahsiyetiyle edebi hayatının 2. ve 3. dönemlerinde Mehmet Emin gibi karşımıza tam anlamıyla sosyal hizmet yanlısı bir şair olarak çıkar. Onun sanatını sosyal hizmete vermesinde elbette ki edebiyat anlayışının da hissesi büyüktür. Gerçekten ona göre edebiyat, halkın manevi ve ahlaki eğitiminde en çok tesiri olabilen müessesedir. Bu bakımdan sanat için sanat yapmak yersizdir. Yine Akif'e göre her edebiyatın vatanı vardır, her edebiyat mahallidir ve her memleketin büyük halk kütlesine hitap eder. İslam dünyasının geri kalış sebeplerinden biri de İslam ülkelerindeki edebiyatların halka değil, sadece aydınlara hitap etmesidir. Halk için ve halkın hayatını veren bir edebiyat yaratmak Akif'in edebi eserinin en kalın çizgisidir. Akif'in içinde yaşadığı halkın hayatını bütün özellikleriyle aksettirdiği muhakkaktır. Daha çok İstanbul'un fakir semtlerinin hayatını, yoksulluklarını, ızdıraplarını tam bir doğrulukla canlandıran şiirlerinde kuvvetli bir gözlemcilik vardır. İlhama inanmayan şairin en büyük dayanağı kendi gözlemleridir. Türk şiirine gerçek realizmin Akif ile girmiş olduğundan şüphe edilemez. Onun kuvvetli gözlemciliğini, büyük bir tasvir ve tahkiye kabiliyetini ve konuşma dilinin bütün canlılığını taşıyan bir üslubu da eklemek gerekir. Ancak Akif'in dili bir bütün değildir. Tasvirlerinin dışında kalan birçok şiirlerinde dil, konuşma dilinden ayrılır, Osmanlıca'nın sınırları içine girer. Şiirin ciddi bir çaba olduğuna inanmış olan Akif de dikkatli bir işçilik ve sağlam bir kompozisyon göze çarpar. Vezin olarak daima aruzu tercih eden şair, hece veznini hiç kullanmadı. Nazım şekilleri hususunda ise divan nazmının şekillerini tercih eder ve bunlar arasında en çok mesnevi şeklini kullanır. Muallim Naci ile son büyük temsilcisini veren birinci kategorideki şairler arasında ise İsmail Sefa, Mehmet Celal ve Nigar Hanım sayılabilir. Servet-i Fiyun'un şairleri ile de yakın dostluklar kurmuş olan İsmail Sefa, 1867-1900, eski yeni çatışmalarında da daha çok Servet-i Fiyuncuları tutmuş olmasına rağmen Servet-i Fiyun'un topluluğuna katılmadı ve kendisine Şair-i Maderzat, anadan doğma şair adını takmış olan Muallim Naci'nin taraftarlarını da incitmemeye çalıştı. Şiirlerinde anlayış ve zevk bakımından Servet-i Fiyunculara, nazım kaidelerine uymakta gösterdiği titizlik bakımından da eski edebiyat taraftarlarına yaklaşır. Şiir kitapları Sünuhat Uzun Bir Manzume 1890, Huzma Sefa 1891, Mağdure-i Sevda, Manzum Bir Diyalog 1892, Mevlidi Pederi Ziyaret 1896, Mensiyat 1896, Hissiyat 1912. Muallim Naci'nin yolundan ayrılmayarak Servet-i Fiyunculara şiddetle hücum eden fakat Batı şiirine yönelmekten de geri kalmayan Mehmet Celal 1867-1912 zamanının tanınmış şairlerindendir. Bütün cazibesini üslubundan alan şiirlerini şu eserlerinde topladı: Adada, Büyük Adada, Söylediklerim 1886, Gazellerim 1894, Zade-i Şair 1895, Asar-ı Celal 1896, Sürut 1896, Şiir-i Gaza Uzun Bir Manzume 1896, Elvah-ı Şairane, Nazım Nesir 1896. 19. yüzyılın ikinci yarısında yetişen kadın şairler arasında seçkin bir yeri olan Nigar Hanım, 1856-1918 da saadetten uzak geçen hayatının kırıklıkları ile dolu, nazım şekli, dil ve üslupça eski ve yeni şiir özelliklerini paylaşan şiirlerini Efsus 1, 1877, Efsus 2, 1891, Niran, 1896, Aksi Seda 1900 ve Safahat-ı Kalp 1901 adlı eserlerinde topladı. Tiyatro. Gedikpaşa Osmanlı Tiyatrosu'nun 2. Abdülhamit tarafından yıktırıldığı ve ciddi tiyatro eserlerinin oynanmasının yasak edildiği 1883 tarihinden sonra Tanzimat Edebiyatı'nın ilk döneminde yazarlarca büyük rağbet gören dramatik türün bu rağbetini günden güne kaybederek yalnız Abdülhak Hamit ile Ahmet Mithat'ın piyes tekniğini feda edip sadece okunmak için yazmak suretiyle bu alanda eserler vermekte devam ettiklerini görüyoruz. Siyasi baskının daha çok arttığı bir devirde ortaya çıkmış olan Servet-i Fiyuncular gibi aynı nesilden olup da bunlara katılmayan yazarlar da tiyatro türüne ancak 1908'den sonra ilgi gösterebildiler. Bu bakımdan Servet-i Fiyun'un dışındakilerden yalnız Hüseyin Rahmi'nin Hazan Bülbülü 1916 ve Kadın Erkekleşince 1933, İki Damla Yaş 1973, Tokuşan Kafalar 1973, Saffet Nezihi'nin İzah ve İstizah 1909 ve Nigar Hanım'ın Tasviri Aşk 1971 ve Girive Basılmamış adlı piyeslerini söylemek mümkündür. Bunlarda piyes tekniği yönünden herhangi bir gelişme söz konusu değildir. Roman ve Hikaye. Servet-i Fiyun'un romancıları Namık Kemal'in açtığı sanatkarane roman tarzını her bakımdan modern batı romanı seviyesine yükseltirlerken, aynı devirde Namık Kemal tarzını çok daha basit bir seviyeye indirerek romantik maceralarla halkın çok çabuk harekete geçen acıma duygularından faydalanan romancılar da Ahmet Rasim, Mehmet Celal, Mustafa Reşit, Fatma Aliye, Saffet Nezihi, Vecihi, Güzide, Sabri kolaylıkla ün kazandılar. Bunların yanında Ahmet Mithat'ın yolundan giden ve onun tarzını geliştirerek romancılıktaki gücüyle büyük bir üne ulaşan Hüseyin Rahmi yer alır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1864'te İstanbul'da doğdu. Babası Erzurum mevkii müstahkem kumandanı Sait Paşa'dır. Küçük yaşında annesini kaybederek akrabalarının yanında yetişti. Mektebi mülkiyeyi bitirdikten sonra 1908'e kadar adliye ve nafia, bayındırlık nezaretlerinde çalışmış, bir yandan da yazı hayatına atılarak Tercüman-ı Hakikat ve İkdam gazetelerinde telif ve çevirme birçok yazılar yayımlamış ve romanlarını tefrika ettirmiştir. Bu süre içinde romancı olarak büyük bir ün sağlayan Hüseyin Rahmi, 1908'de memurluktan ayrılıp hayatını yalnız yazıları ile kazanmaya başladı. 1935'te İstanbul'dan milletvekili seçildi ve 8 yılda bu görevde kaldıktan sonra 8 Mart 1944'te öldü. Romanları Ayna Şık 1888, Şık 1920, Mürebbiye 1897, İffet 1898, Mutallaka 1898, Bir Muadele-i Sevda 1899, Metres 1899, Tesadüf 1900, Nimet Şinas 1901, Şıp Sevdi 1911. Sevda Peşinde 1912, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç 1912, Cadı 1912, Gulyabani 1912, Toraman 1919, Hakk'a Sığındık 1919, Hayattan Sahifeler 1919, Son Arzu 1922, Tebessüm-i Elem 1923, Efsuncu Baba 1924, Cehennemlik 1924, Ben Deli Miyim 1925, Billur Kalp 1926, Tutuşmuş Gönüller 1926, Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu 1927, Muhabbet Tılsımı 1928, Kokotlar Mektebi 1929, Mezarından Kalkan Şehit 1929, Şeytan İşi 1933, Utanmaz Adam 1934, Eşkıya İninde 1935, Kesik Baş 1942, Gönül Bir Yel Değirmenidir, Sevda Öğütür 1943, Ölüm Bir Kurtuluş Mudur 1945, Dirilen İskelet 1946, Dünyanın Mihveri Kadın mı Para mı 1949, Deli Filozof 1964, Kaderin Cilvesi Başımıza Gelenler 1964, Can Pazarı 1968, İnsanlar Maymun Muydu 1968, Ölüler Yaşıyor mu 1973, Namuslu Kokotlar 1973. Hikayeleri Kadınlar Vaizi 1920, Meyhanede Hanımlar 1924, Katil Puse 1933, Namusla Açlık Meselesi 1933, İki Hödüğün Seyahati 1933, Tünelden İlk Çıkış 1934, Gönül Ticareti 1939, Melek Sanmıştım Şeytanı 1943, Eti Senin Kemiği Benim 1963.